Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda İmam Buhari'nin Sahih kitabından namaz bablarındaydık. Bugün Buhari Salat 32 Kıble ve Makamı İbrahim bölümündeyiz. Ömer radıyallahu anh şöyle buyurur: üç şeyde Rabbime muvafakat ettim. Yani uygun düştüm. Bir, ya Resulallah, Makam-ı İbrahim'i namazgah edinsek dedim. Makam-ı İbrahim namazgah edinsek dedim. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Makam-ı İbrahim'i namazgah edinin. Bu emir geldi. Bir de hicab, örtünme ayeti. Ya Resulallah, emretseniz de pâk zevceleriniz perde arkasına çekilseler. Çünkü iyi kötü her türlü insan onlarla konuşabiliyor dedim. Zaten tesettürlü kıyafetini örtülü olarak giyiyor ama bir de o örtülü vaziyette bile insanlarla görüşmeyip insanlarla perde arkasından konuşmak. Yani vücutlarını örtülü olarak da olsa insanlara göstermemek. Hicab. Perde demek. Hicab. Perde arkasına çekilseler dedim diyor. Derhal hicab ayeti nazil oldu. Hicab ayetleri nazil oldu. Keza Nebi Ekrem Efendimizin zevceleri bir defasında kendisine karşı kıskançlık göstermek üzere ittifak etmişlerdi. Üçüncüsü de onlara kıskanıyorlar. Resulullah'a daha sevgili olmak için yarış ediyorlar. Bunun için böyle bir aralarında bir yarış başlamış. Rahatsız edici bazı durumlar olmuş Efendimiz'i. Bunun üzerine Hazreti Ömer ikaz ediyor. Ne bilirsiniz? Eğer sizi boşayacak olursa Rabbi belki de size bedel olarak ona sizden daha hayırlı zevceler verir dedim. İşte Efendimiz'e küsme, darılma, naz etme gibi böyle ona daha yakın olmak için tabii ki hedefleri o. Bazı durumlar olunca Hazreti Ömer diyor ki sakın böyle bir şey yapmayın. Efendimiz'i üzecek bir şey yapmayın. Yoksa o sizi boşarsa Allah ona sizden daha hayırlı ibadet ehli hanımlar verir dedim diyor. Derhal aynen bu şekilde ayet-i kerime nazil oldu. Hazreti Ömer'in ifadeleriyle Cenab-ı Hak bildiriyor, ikaz diyor. Ey peygamber hanımları, اِنْ تَلَّقَكُنَّ اَنْ يُبْدِلَهُ خَيْرَ مِنْكُنَّ müminatin, müslümanatin, kanitatin, abidatin, seybeti ve ebkara. Allah size, sizi eğer boşarsa ona Allah ibadet eden, Allah'a itaat eden, saliha, müslüm, mümin, müslüman hanımlar verir. Bunlardan kimisi bakire olur, kimisi dul olur. Her türlüsünden verebilir diye Talak suresinde Tahrim suresinin 5. ayet kerimesi nazil oldu. Hazreti Ömer'in yukarıdaki sözleri ayetlerin nüzulünden evvel olduğu halde Rabbim bana muvafakat etti demeyip de ben Rabbime muvafakat ettim demesi onun Allah'a karşı edebinin bir göstergesi, fıkıh ve ilminin açık bir nişanesidir. Yani benim görüşlerime uygun ayetler indi demiyor da Hazreti Ömer. Ben diyor şu üç konuda Rabbime muvaffakat ettim. Rabbime uygun düştüm. Bana, benim için ne büyük bir şans. Rabbimin ne büyük bir lütuf, ihsan, ne güzel bir mertebe, vasıf diye Cenab-ı Hakk'ın indireceği ayetlere benim görüşümün uygun düşmesi. Bu her insanda olur. Sahabede vardı. Bilmedikleri bir şeyde bir hüküm verip de sonra o konuda aynı şekilde aynı minval üzere hadis-i şerif olduğunu öğrendiklerinde çok seviniyorlar. Resulullah Efendimiz'in hadisine uygun düştük diye. Tabii ki yani bizdeki İslam'ı anlama nosyonu demek ki yerinde diye insan bunu düşünüyor. Resulullah Efendimiz'in sözüne, Kur'an'daki ayete uygun bir görüş belirttiyse eğer demek ki biz anlayışımız İslam'a uygundur diyerek seviniyor, rahatlıyor. Hazreti Ömer, benim görüşlerim ortaya çıkması belirlenmiş bir vakte tehir edilen ilahi hükümlere muvafık düştü demek istiyor. Cenab-ı Hakk'ın katında zaten o emirler o şekilde ezelden beri var ama ne zaman ineceği bir vakte bağlı. Daha vakti gelmemiş. Hazreti Ömer'in görüşü de o ayet-i kerimelere uygun düşmüş oluyor. Makam-ı İbrahim Kabe'nin yanında İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izinin bulunduğu taşa verilen isimdir. Makam, ayakta durulan yer demek. İbrahim Aleyhisselam'ın üzerine ayak bastığı mermer. Oraya makam İbrahim deniyor. Oraya derince Hazreti İbrahim'in ayak izleri çıkmış. Bu da bir mucize tabii. Cenab-ı Hakk'ın mucizesi, taşa ayak izinin çıkması kolay bir şey değil. En sahih görüş budur. İbn Abbas, Mücahit ve Ata'ya göre bütün harem makam-ı İbrahim'dir. Bütün harem makam-ı İbrahim'dir. İbrahim Aleyhisselam'ın bulunduğu yerlerdir, ayak bastığı yerlerdir diye bir görüş de var. İbn Abbas'tan diğer bir rivayete göre bütün mevakıf-ı hac menasıkının yapıldığı yerler, Arafat, Müzdelife, oralar hepsi makam-ı İbrahim'dir. Çünkü hac tamamen İbrahim Aleyhisselam'ın hatıralarının yaşandığı bir ibadet olduğu için böyle bir görüş de var. Makam-ı İbrahim bütün hac yapılan yerlerdir denilmiş. Ama en kuvvetli görüş Makam-ı İbrahim, o Kabe'nin yanındaki İbrahim Aleyhisselam'ın ayak izinin olduğu yer. Son iki tevcihe göre haremin ve mevakıf-ı haccın namazgah olması duaya ve Allah'a yaklaşmaya mahal olması demektir. Makam-ı İbrahim'i genişletirsek, hani bütün harem Makam-ı İbrahim dersek veya bütün hac yapılan yerler Makam-ı İbrahim dersek, o zaman oralarda namaz mı kılınacak her yerde değil. O zaman diyor bu duruma göre, bu görüşe göre namazdan kasıt oralarda dua edilmesi, Allah'a yaklaşacak ibadetlerde, zikirlerde bulunması, yine namazda kılınır. Ama ilk görüşe göre namaz kılma yeri olarak o ayak izinin olduğu yer, onun yanı edinilmiş oluyor. O daha kuvvetli olan görüş. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: şunu da hatırda tutun ki bir vakit İbrahim'i Rabbi bir takım kelimelerle imtihan etti. O da onları tam olarak yerine getirince ben seni bütün insanlara imam yapacağım buyurdu. Bütün peygamberlerin çoğu İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden geliyor. Dolayısıyla imam olmuş oluyor bütün insanların. Sonra da sana vahyeyledi ki hakperest, hanif olarak İbrahim milletine ittiba et. İbrahim'in dinine uy. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı. İbrahim Aleyhisselam Ebul Enbiya, peygamberler babası olarak vasıflandırılan bir peygamber, büyük peygamber, Ülül Azim peygamberlerden birisi. Beytullah İbrahim Aleyhisselam'a izafe edilmekte, beyti onun bina ettiği haber verilmektedir. İbrahim Aleyhisselam yapıyor Kabe'yi. Onun makamdaki ayak izi sanki beyti inşa eden ustanın imzası gibi orada durmakta ve vefatından sonra onu hatırlatmaktadır. Bizim Mimar Sinan'da Süleymaniye Camisi'nin köşesinde küçük bir türbe yapmış kendisine. Sade, son derece sade. Kenarlarda açık. Üstüne bir kubbe var ama açık. Orası diyorlar sanki büyük bir eser yapmış. Mimar Sinan yanına bir imza atmış. Kendi türbesini koymuş. Vefat etmeden önce öldüğünde oraya defnedilmiş. Onun gibi Kabe'yi bina etmiş İbrahim Aleyhisselam. Onun ayak izi de onun orada küçük bir imzası gibidir demişler. O halde insanlara imam ve önder kılınan kişinin durduğu yerde namaz kılmak hikmete daha muvafıktır. Madem böyle bir önder, peygamberlerin önderi, büyük bir insan, büyük bir Allah dostu, Halilullah İbrahim Aleyhisselam, ona uymak, ona tabi olmak, onun namaz kıldığı yerde namaz kılmak hikmete uygun düşer. Makam-ı İbrahim'de durup namaz kılmak, Kabe'ye tavaf eden kişinin onu inşa eden baninin ismini okumasına benzer. Gidip tavaf ediyor Kabe'ye, sonra gidip onun durduğu yerde durup namaz kılıyorsa, ha bu Kabe'yi inşa eden kimseyi hatırlaması, o ustayı, bina eden ustayı hatırlaması manasına gelir. Kıblenin hangi yönde olduğunu bilmeyen kişi araştırma yapar ve kanaat getirdiği yöne doğru namazını kılar. Burada neyi görüyoruz? Bir de makam İbrahim'de durup Kabe'ye doğru dönüyor. O zaman bir kıble var. Kabe kıbledir. Kıble önemlidir. Peki orada olmayan, uzakta olan insan ne yapacak? Namaz kılacağı zaman araştırma yapacak. Kıblenin hangi yönde olduğunu öğrenmeye çalışacak. Sonra namaz, kanaatine göre namaz kılacak. Daha sonra kıbleyi doğru tayin edemediği anlaşılırsa namazını iade etmesi gerekmez. Araştırma yaptıktan sonra teharri deniyor buna. Teharri, araştırma yapmak. Araştırma yaptıktan sonra bir yöne namaz kılıyor. Sonra bakıyor ki yanlış yöne kılmış. O zaman tekrar namazı iade etmesi gerekmiyor. Bu hususta farklı görüşler mevcuttur. Ama araştırma yapmadan durdu bir yöne, namazını kıldı. Sonra baktı ki yanlışmış. O zaman iade gerekiyor çünkü araştırmadı. Bu rivayette bahsedilen örtünme ayeti, hicab ayeti bütün mümin kadınlar için geçerlidir. Ancak müminlerin anneleri diğerlerinden farklı olduğu için buna ilaveten onların yüzlerini ve ellerini örtmeleri, yabancı erkeklerle perde ardından konuşmaları ve dışarı çıktıklarında yabancı erkeklerin görmeyeceği şekilde kapalı bir yerde bulunmaları da farz-ı ayındır. Kıyafet olarak güzelce örtünmek bütün müminler için geçerli. Ama müminler anneler için, peygamberimizin hanımlar için daha artı bir emir var. Onlar ellerini ve yüzlerini de örtecekler. Diğer Müslümanların elleri ve yüzleri açık olabilir deniyor bazı fukaha tarafından. Peygamberimizin hanımları, annelerimiz ellerini yüzlerini örtecek ve normal vücutlarını da kapalı bir şekilde göstermeyecekler. Erkeklere perde arkasından konuşacaklar veya dışarı çıktıklarında işte kapalı bir yerde bulunacaklar. Hevdeşle, deve üzerinde örtülü kabin içerisinde hacca falan gidiyor annelerimiz. Bu şekilde olacaklar. Buradan tabi anlaşılıyor ki diğer Müslüman kadınlarda imkan nispetinde erkeklere beraber olmak, ihtilat halinde bulunmaktan kaçınmaları gerekiyor. Zaruri olarak ihtiyaç kadar tabii ki çarşıya çıkıyorlar. İşleri olduğunda işte müsait şekillerde halvet durumuna düşmeden erkeklere görüşüyorlar, işlerini hallediyorlar ama imkan nispetinde olabildiğince annelerimize benzemeleri. Çünkü bu durum, bu davranış güzel bir şey ki peygamberimizin hanımlarına Allah Teala emretmiş. Güzel olmasaydı emretmezdi. En temiz olan, insan kalbi için en temiz olan davranış bu olduğu için Efendimizin hanımlarına bu farz-ı ayın olmuş. O halde firasetli bir mümin hanım da bunun kendisi için de hayırlı olduğunu düşünerek imkan nispetinde olabildiğince buna dikkat etmesi, fazla böyle erkekler içerisinde bulunmaması, onlarla fazla görüşmemeye dikkat etmesi gerekir diye söyleyebiliriz. Şimdi diğer bir bölüme geçiyoruz. Kıymetli dinleyenler, mescitte görülen tükrüğü temizlemek. Enes radıyallahu anh şöyle buyurur. Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün kıble duvarında tükürük gördüler. Mescidin kıble tarafında bir tükürük gördüler. Bu kendilerine o kadar giran geldi ki üzüldükleri mübarek yüzlerinden belli oldu. Demek ki o zaman İslam'a yeni giren insanlar var, bedeviler var, çölden giren insanlar var. O dikkat etmiyor. Böyle bir nezaket kurulan haberi yok. Rastgele tükürüğü gelince tükürmüş, mescidin duvarına gelmiş. O da aldırmamış tabii. Temizlemeye ihtiyacı hissetmemiş. Efendimiz bunu görünce bu ona çok giran geliyor, çok ağırına gidiyor. Peki mescidi niye tükürür? Çünkü o halı yok ki zaten. Mescidin altı kum, çakıl olduğu için sadece etrafı duvarlara çevrilmiş, temiz tutulmaya çalışan bir yer. Ama dışarıyla çok fazla farkı yok görüntü olarak. Bu sebeple insan, tabii yeni gelen insanlar oraya tükürmekten çekinmeyebiliyorlar. Kalktılar, Efendimiz kalkıyor ve mübarek elleriyle o tükrüğü kazıyıp temizliyor duvardan, caminin duvarından. Sonra da şöyle buyurdular. Sizden biri namaza durduğunda Rabbi ile münacat halinde olur. Namaza durunca Rabbimizle baş başa görüşüyor. Özel bir görüşme halindeyiz. Ona yalvarıyoruz, yakarıyoruz, ihtiyaçlarımızı arz ediyoruz. Rabbi kendisiyle kıblesi arasındadır. Kıble ne tarafıysa Cenab-ı Hakk'ı o tarafta hayal ediyoruz. Tahayyül ediyoruz. O halde hiçbiriniz kıblesine karşı tükürmesin. hayalimizde bizim insan idrakine göre Cenab-ı Hakk'ı o tarafta hayal ettiğimize göre o tarafa tükürmek Cenab-ı Hakk'a bir saygısızlık olarak bizim ruhumuzda öyle temessül eder. Efendimiz tükürmesin diyor oraya. Mecbur kaldığında ya sol tarafına ya da sol ayağının altına tükürsün. Tabii ki mescidin kum olduğunu düşündüğümüzde onu tükürüp onu örtüp gömer yok edebilir. Ama halı olduğunda onu yapmak mümkün değil. Çünkü halının üzerine tükürdüğümüzde onu yok etmek kötü olur. Veyahut da kokusu kalır. Tükrüğün bir kokusu vardır. Çirkin bir kokusu vardır. Mescit kötü kokmuş olur. Zaten mescitler temiz kokularla kokulanan yerler. Güzel olması gereken, güzel kokması gereken yerler. Meleklerin geldiği yerler. Sonra elbisesinin ucunu tuttular. İçine tükürüp dürdüler ve veya böyle yapsın buyurdular. Yani çok zaruret oldu, ihtiyaç oldu. Mendil varsa mendiline tükürsün insan. Mendil yoksa yere tükürmektense elbisesinin ucuna tükürür, katlar. Onu yok eder, sonra çıkar dışarıda yıkar, yıkattırır, elbisesini değiştirir. Tabi o zaman için, o zaman şartlar düşünüldüğünde daha bu kolay biraz daha. Sıcak iklim, güneş hemen ısıtıyor, buharlaştırıyor, kurutuyor, temizliyor. Kıyafet bulma çok fazla imkanı yok, çok fazla yıkama imkanı yok. Bu şekilde en yapılabilir mendil belki bulunamıyor her zaman diye. O zamanın şartlarına göre bunu düşünmek, bugününkü şartlara ayarlamak, uyarlamak gerekiyor. Ebu Hureyre ile Ebu Sa'id radıyallahu anhuma da aynı hadisi rivayet etmişler ve şunu ilave etmişler. Sağ tarafına da tükürmesin. Ziyadesi var. Yani kıbleye tükürmesin, sağ tarafa tükürmesin. Çok zararlı olursa soluna tükürsün, sol ayağının altına tükürsün veya elbisesinin ucuna tükürüp katlasın, sonra dışarı çıkınca temizlesin. Mendili varsa aleyhülala mendile tükürür, elbisesini de kirletmez. Nebi Ekrem Efendimiz yine şöyle buyurmuşlardır. Biriniz namazı durduğu zaman önüne tükürmesin. Zira o namaz kıldığı yerde bulunduğu müddetçe Allah Teala ile münacat halindedir. Adeta onunla baş başa konuşmaktadır. Sağ tarafına da tükürmesin. Çünkü sağ tarafında melek vardır. Sağ tarafında hayırları yazan melek vardır. Mecbur kalırsa sol tarafına veya ayağının altına tükürüp hemen onu gömsün, yok etsin. Bugün belki bu bazı insanlara ters gelebilir. Yani ne tükürüyor işte öyle şey olur mu falan gibi. Ama olabilecek ihtiyaçlar, zaruretler göz önünde bulundurularak bunlara bir çıkış yolu gösteriliyor burada. Yoksa böyle bir zaruret yokken soluna tükür, ayağın altına tükür denmiyor kimseye tabii ki. Bugün de aynı ihtiyaçlar zuhur edebilir. İnsan çok zor durumda kalabilir. Ne yapar? Elbisesinin ucuna tükürüp sonra onu temizleyebilir. İnsanın sağ tarafında hasenatı yazan melekler vardır. İnsan o esnada Allah'a itaat halinde olduğu için solunda meleğin olmadığı anlaşılıyor. Solda da günah yazan melek bulunur. Ancak namazda, mescitte olduğu için demek ki o melek biraz uzaklaşmış. Çok ona ihtiyaç yok o anda. Sadece namazda değil, namaz ve mescit haricinde de sağ tarafa tükürmemeli diyor. Demek ki bunu hayata şumullendirebiliriz. Normalde de insan önüne, kıble tarafına ve sağına tükürmemelidir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh, İslam dairesine girdim gireli sağ tarafıma tükürmüş değilim buyurmuştur sahabi. İbn-i Mesud radıyallahu anh da namaz haricinde bile sağ tarafa tükürmeyi mekruh görmüştür. Meleklere hürmet. Bizim hayatımız böyle rasyonel bir hayat değil. Bizim görmediğimiz meleklerle birlikte yaşıyoruz. Görmediğimiz cinlerle birlikte yaşıyoruz. Ona göre davranıyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Yalnız kaldığınızda yalnızız nasıl olsa kimse yok diye çıplak dolaşmayın diyor Efendimiz. Yanınızdaki meleklere iyi davranın, hürmetkar davranın buyuruyor. Onun için yanımızdaki melekler bizim bir tuvalete girince yanımızdan uzaklaşıyor. Bir de erkek hanımıyla beraber olurken. Bunun dışındaki her vakit yanımızda meleklerimiz var. Onlara hürmet etmek. Onun için onlar için güzel koku sürünmek. Dolayısıyla İslam'da güzel koku sürünmek önemli bir esastır. Asıl saadette evlenirken insanların en çok para harcadıkları konu güzel koku idi. güzel kokuya para ayırırlardı. O önemli bir husustu. İnsanın güzel kokması, çirkin kokulardan uzaklaşması. Melekler çünkü güzel kokudan hoşlandıkları için onlara güzel davranmak, onlara bir ikram. Bir de sol tarafa tükürmek, devamlı vesvese vermek isteyen şeytana nefreti ifade eder. Bir taraftan melekten meleği korumuş, bir taraftan şeytana tükürmüş oluyor insan sola tükürünce. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Salih rüya Allah Teala'dandır. Karışık ve korkutucu rüyalar, bunlara hulum, ahlam deniyor. Bunlar ise şeytandandır. Kim rüyasında hoşlanmadığı şeyler görürse hemen sol tarafına 3 defa hafifçe tü tü desin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Korkutucu rüya, korkutucu bir rüya görünce demek ki şeytan bize o rüyayı gösteriyor. Hemen uyanıp sol tarafına tükürüp ayetel kürsü okuyup sağına dönüp yatsın. Böyle yaparsa o rüya ona asla zarar veremez. Şeytan rüyada benim suretimde görünemez buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mescidimize bizi ziyarete gelmişlerdi. Medine'nin kenarındaki bir kabilenin mescidi. Cabir radıyallahu anh kabilesinin mescidi. Mescidin kıble tarafına bir tükürük gördüler ve onu ellerindeki bir dal ile sildiler. Sonra bize dönerek bana bir zaferan verin buyurdular. Güzel koku. Mahalleden bir genç kalkarak bütün hızıyla evine koştu. O anda orada yokmuş, hemen eve koşuyor ve avucunda zaferanlı bir koku getirdi. Resulullah Efendimiz böyle bir şey istedi. Can feda, hemen onun emrini yerine getirmek için koşarak gidiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alarak ellerindeki dalın ucuna sürdüler. O kokuyu dala sürüyor. Sonra onunla tükrüğün izini sildiler. İşte mescitlerinize zaferanlı koku sürmeniz buradan kalmadır. Bu sünnet, bu adet, mescitleri güzel koklama, kokutma, güzel koku sürme adeti, işte bu Efendimizin o mescidi tükrüğü sildikten sonra orayı güzel kokulamasından kalmıştır diyor Cabir radıyallahu anh. Bu hadis-i şerifler bir fiil yaparak veya yaşayarak öğretmenin sözle tarif etmekten daha kuvvetli olduğuna da delildir. Peygamber Efendimiz ya mescide tükürük olmaz şunu silin buyurabilirdi ama Efendimiz bizzat kendisi bunu yapıyor ki insanlar daha büyük bir dehşete kapılıyor. Aman diyorlar Resulullah kendisi temizledi, onu zor duruma düşürdük diye bir daha ebedi akıllarından çıkmıyor ki mescide tükürmenin ne kadar büyük bir yanlış olduğunu iyice idrak etmiş, kavramış oluyorlar. Mescitleri temiz tutmak, mescitleri güzel kokularla kokulamanın güzel olduğu, bir sünnet olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Bugün de bizim mescitlerimizi, camilerimizi. Tabi burada biz hep mescit diyoruz. Hadislerin aslında mescit geçtiği için Türkçe'de mescit deyince küçük bir cami anlaşılıyor. Mahalle mescitleri gibi. Halbuki buradaki mescitten kası cami demektir. Yani Türkçesi camidir. Camileri temiz tutmak. Bilhassa Harameyn'i, Mekke Medine'yi temiz tutmak. Orada çünkü biraz daha zor oluyor. İnsanlar daha orayı çabuk kirletebiliyor, daha dikkatsiz davranıyor. Oraları temiz tutmak gerekiyor. İslam'ın şiarlarından birisidir bu. Programımızın burada sonuna geldik kıymetli dinleyenler. İnşallah yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim.